neyse adımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde siyaset bilimci, göç uzmanı Arda Akçiçek stüdyo konuğumuz olacak. Avrupa Birliği'nin yeni göç ajandası üzerine değerlendirmeleri alacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çocukluk ve gençlik yılları Türkiye'de geçen Johann Pöhl, zorunlu olarak gittiği Almanya'dan yıllar sonra dönerek memleketim diye tanımladığı İstanbul'a yerleşti. Ressam ve fotoğraf sanatçısı ve Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Pöhl'ün Türkiye sevgisi ve izlenimlerini konuşacağız. Hemen sonrasında göç yolları köşemizde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız olacak bizlerle. Yurt dışında iletişim ağlarını ve bu ağların getirdiği sorunları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin. Her anı birlikte yaşamak dururken elimizde, nasıl bir zamana, günlere kaldık ikimiz de. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur, herkes kendi hesabına. Benim gönül bahçem ateşlere döndü, harap oldu bu yangın. Her şeyi küllere döndürdü, öyle durdu. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Siyaset bilimci ve göç uzmanı Arda Akçiçek bizlerle birlikte. Sayın Akçiçek, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Programı açarken Avrupa Birliği'nin yeni göç ajandası üzerine değerlendirmeleri alacağız diye açtık. Demek ki bir ajandamız var. Evet. Bir göç durumu zaten var ama o ajandaya giren göçle ilgili ne gibi konular var? Asıl bunları merak ediyoruz.
Tabii, yani Avrupa Birliği'nin yeni göç ajandası dediğimizde aslında biliyorsunuz Avrupa Birliği kurumları bu sene bir seçimle tekrar belirlendi. Evet. Avrupa Birliği komisyonu, parlamento yenilendi. Ardından komisyonun da görev yapacak başkan ve diğer komiserlerin seçimi gerçekleşti. Bunlar da Kasım itibariyle göreve başlayacaklar. Tabii burada bizi en fazla ilgilendiren kurum Avrupa Komisyonu Başkanlığı. Çünkü Avrupa Birliği'ni yöneten esas kurum orası. Hı hı. Bu kurumun başkanlığına da biliyorsunuz Almanya'nın Savunma Bakanı von der Leyen seçildi. Von der Leyen seçim öncesi bir ajanda açıkladı. Yani Avrupa Birliği ile ilgili ne gibi bir vizyonu var, ne gibi bir programı var, bunu ortaya koydu. Bu anlamda da bir göç ajandası. Yani Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 5 sene için nasıl bir göç programı takip edeceğine ilişkin bir taahhütlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan Avrupa Birliği'nin yeni göç ajandasını değerlendirebilmek için belki bir geçmişe bakmak gerekiyor. Çünkü hani yeni durumda söylenen şeyin aslında bir geçmişteki mirası var. Evet. Bu da Juncker dönemi mirası. Avrupa'da aslında göç krizinin başladığı dönem olarak
olumsuz
değerlendirilebilir.
Olumsuz bir miras aslında.
Aslında tam öyle diyemeyiz. Nedeni şu, belirli konularda başarılı oldu Juncker ve yönetimi ve belirli konularda da ciddi ve samimi çabalar gösterdi. Ama Juncker döneminin tabii temel dezavantajı birçok krizle karşılaşmış olması. Yani Avrupa Birliği sürecinde en fazla krizle karşılaşan komisyon başkanı belki de Juncker'dir. Bunların içerisinde tabii işte Yunanistan ekonomik krizi var, Brexit var, göç krizi ve biliyorsunuz 2015'te yoğunluklu olarak Avrupa'daki terör saldırıları vardı. Bunlar komisyonu ve komisyon başkanlığını ciddi anlamda zorladı. Avrupa bu anlamda ciddi bir krize girdi. Bununla birlikte yani buna eklemlenen bir de aşırı sağın yükselişi oldu Avrupa'da. Özellikle 2013 sonrası. Aşırı sağın yükselişiyle de birlikte aslında bir kriz dönemi Avrupa'yı ciddi anlamda zorladı. Juncker bundan kısmen başarılı çıktı, kısmen başarısız oldu, kısmen de bazı konularda geç kaldı. Göç konusunda Avrupa bu dönemde ciddi adımlar attı esasında. Bunu tetikleyen temel unsur da aslında 2011'de Suriyelilerin başlayan göçü oldu. Suriyeliler Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya yöneldiğinde aslında meselenin çok da farkında değildi Avrupa Birliği. Yani bunun ne gibi bir sürece yol açacağı noktasında çok da bir fikri yoktu. Ama özellikle 2014-2015 yıllarıyla birlikte o göçün yoğunlaşması ve ciddi anlamda kitlesel hale gelmesi, Türkiye üzerinden göçün devam etmesi ve Avrupa'ya geçişlerin ciddi anlamda bir yoğunluk kazanmasıyla birlikte Avrupa bu anlamda bir krize düştü diyebiliriz göç bağlamında. Bu kriz neydi? Özellikle 2015 yılında yoğun kitlesel göçün Ege ve Trakya üzerinden aslında Türkiye üzerinden
evet.
Avrupa'ya yönelmesiyle birlikte bir de Avrupa'daki terör saldırıları aslında biliyorsunuz hani Brüksel'de, Fransa'da vesaire birçok yerde terör saldırısı gerçekleştirildi. Bununla birlikte Avrupa bir güvenlik sıkıntısı yaşadığını anladı. Güvenlik sıkıntısına düştüğünü anladı ve ne yapabileceği noktasında belirli arayışlara girdi. Bu anlamda da aslında esas yaptığı iş dış sınırlarını güvence altına almak oldu. Bu anlamda da dış sınırları güvence altına alması aslında bir anlamda kapıları kapatması demekti.
Yani göçe kapatıyor aslında kapıları,
evet,
öyle mi?
Evet, çünkü temel sıkıntı olarak hani şunu göçü söyleyebiliriz. Görüyor. Temel sıkıntı olarak Avrupa'ya gelen göçle birlikte terör saldırılarının arttığını düşünüyor olması dış sınırlarını kapatıyor ya da kapatması yönünde bir motivasyon sağladı esasında buydu. Bu motivasyonla birlikte Avrupa kendisine yönelen kitlesel göçü durdurma yönünde çeşitli adımlar atmaya başladı. Ve dış sınır güvenliğini sağlamlaştırırken bir yandan da işte sığınmacı politikasında belirli değişikliklere gitti. Diğer taraftan da üçüncü ülkelerle, yani göçü Avrupa'ya yönelten ülkelerle çeşitli anlaşmalar yaptı. Buna Türkiye de dahildi tabii. Biliyorsunuz 2016'da Türkiye ile bir geri kabul anlaşması imzalandı. Ve Türkiye'den Avrupa'ya giden göçlerin önlenmesi yönünde bir adım atıldı. Yani süreç şöyleydi. Ege ve Trakya üzerinden geçen göçmenlerin burada ciddi hayat kayıplarına uğraması, yani buralarda rakam olarak yüksek ölümlerin gerçekleşmesiyle birlikte bunu durdurmak yönünde bir adım atıldı ve Türkiye de buna destek verdi aslında bakarsak. Çünkü bu ölümlerin önüne geçmek gerekiyordu. Ciddi anlamda göçmen kayıpları vardı. Türkiye Avrupa'dan aldığı her göçmene karşılık bir göçmeni yasal olarak, yani yasal olmayan yollarla değil, yasal olarak Avrupa'ya gönderme yönünde bir anlaşma yaptı. Bu süreç belirli dönemler iyi işledi. Mevcutta şu an biraz daha yavaş işliyor vesaire ama bir şekilde devam ediyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda aslında Avrupa'nın göç mirası bu önceki dönemden. Yeni döneme kalan göç mirasına baktığımızda da aslında bunu yönetmeye yönelik, aslında belki de Juncker yönetiminden daha içe kapanık ve daha muhafazakar bir politikanın öngörüldüğünü söyleyebiliriz yeni
bu
programda.
Bu olumsuz mu yansıyacak?
Bu bir anlamda olumsuz yansıyacak. Çünkü Leyen, von der Leyen yönetimi Avrupa'ya bir önceki yönetimden daha muhafazakar ve daha içe kapanık, daha belki de kuşkucu bakıyor. Avrupa'nın kendi içine kapanması ve kendini tekrar sorgulaması, kendini yeniden ele alması gerektiğini düşünüyor. Bu anlamda da atacağı adımlarda çekingen. Muhtemelen de çok da fazla değişikliğe gitmeden, küçük adımlarla devam eden bir Avrupa yönetimi göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bu tabii göç konusunda da benzer bir işleve sahip olacak. Bu anlamda da zaten von der Leyen'in programına baktığımızda göç ajandasını aslında Avrupalı yaşam tarzının korunması başlığı altında incelediğini görüyoruz.
Yani dışarıdan kimseyi aslında almak istemiyor veya az almak istiyor.
Evet.
Öyle mi anlamalıyız?
Bu anlamda aslında hem bunu anlamalıyız hem de şunu anlamalıyız. Göçün Avrupalı yaşam tarzına ilişkin bir etkisinin olduğunu düşünüyor von der Leyen.
Ama olumsuz bir etkisi olduğunu
olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor. Hatta şunu da ifade ediyor. Avrupa'nın kendi içerisinde, yani Avrupa Birliği üyesi olan diğer ülkelerin kendi içerisinde göçün bile önümüzdeki dönemde problem olabileceği yönde bir öngörüsü var. Yani işte özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa'ya yönelen göçün Avrupa'nın kendi içerisinde de başka bir sıkıntıya dönüştüğünü, bu anlamda da adımlar atılması gerektiği yönünde aslında yeni ve ilginç bir nokta ortaya koyuyor. Çünkü Avrupa içerisinde bir serbest dolaşım var. Schengen bölgesinde bu serbest dolaşım geçerli. Ve bu anlamda bu herhangi bir ajanda konusu, gündem maddesi olmamıştı şimdiye kadar. Ama von der Leyen yönetimiyle birlikte bunun da bir gündem maddesine dönüşebileceğini görüyoruz. Temel sıkıntı buradaki göçün Avrupalı yaşam tarzına ilişkin bir tehdit unsuru olduğunu kabul etmesi esasında da esas nokta burası. Bunun Avrupalı yaşam tarzını etkilediğini, hatta Avrupa'nın kendi içerisindeki o göçün de benzer bir etki yarattığına yönelik bir anlayış var. Bu anlayışın yansıması olarak da Avrupa'nın dış sınırlarının önümüzdeki dönemde daha da güçlendirileceğine ilişkin çeşitli vaatleri var.
Yani bu gümrükten geçişlerle alakalı.
Evet, sınırlardan geçişlerde Avrupa Göç ve Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı'nın güçlendirilmesi yönünde çeşitli adımlar atılacağını söylüyor, vaat ediyor von der Leyen. Ve mesela 2027'de Avrupa Sınır Güvenliği Ajansı'nın kalıcı birimlerinin 10 bin olması öngörülüyordu. Bunun 2027'ye kalmadan gerçekleştirileceği
yönünde. Şu anda ne kadar miktar?
Şu anda yaklaşık yarısı kadar. Bunun iki katına çıkarılması gerektiği yönünde bir öngörüsü vardı ama 2027'ye kadardı bu Avrupa Birliği'nin ajandasındaydı. Ama bunun 2027'ye kalmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü o dış sınır güvenliğinin korunması yönünde ciddi bir kaygı ve ciddi bir motivasyon görüyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde tabii ki olumsuz yansıyacak. Avrupa zaten şu an mevcutta sınırlarının çoğunu kapatmış durumda. Yani şu an Yunanistan'a geçen göçmenlerin bile Avrupa içerisine geçmesi çok da mümkün değil. Zaten çoğu göçmen bugün yol olarak
Ege güzergahını
kullanıyor ve Yunanistan'a geçiyor. Şu an baktığımızda da göçmenlerin temel hedef ülkelerinin Yunanistan ve Yunanistan üzerinden Fransa ve Almanya olduğunu görüyoruz. Ama Yunanistan'dan içeri geçmek artık çok mümkün değil. Bu anlamda sınırlar ciddi anlamda kapatılmış gibi duruyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri dönüşler çok fazla. Bu anlaşma gereği Türkiye'ye geri iadeler yapılıyor ama Türkiye'den Avrupa'ya geçişler yavaş. Yani o iade şartları kapsamında her gelen bir göçmene karşılık bizim bir göçmen göndermemiz gerekirken Avrupa bu konuda yavaş davranıyor. Ve bu anlamda yığılmalar ve sorunların olduğunu da biliyoruz.
Aslında tam da bu noktada Türkiye'nin ne yapacağını merak ediyoruz. Onlar yeni bir anlayış geliştirdiler ya da eski anlayışı biraz evirerek, çevirerek farklı bir ajanda prosedürü öne koydular. Fakat Türkiye'yi bu durum nasıl etkiler? Olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Ne öngörüyorsunuz?
Şu an Türkiye'de mevcuttaki hani Suriyeli göçmenlerin durumuna baktığımızda esasında aslında çok büyük ciddi böyle toplumsal ya da kitlesel sorunların olmadığını görüyoruz. Bu da aslında bir bakıma hem Türkiye'nin kendi göç politikasının başarısı hem de aslında Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin sosyal uyum ve sosyal barış başarısı. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Biraz da Türk milletinin başarısı aslında, evet, değil mi? Evet. Yani yaşayan yerli halkın, Türk milletinin başarısı. Çünkü biz kabullenen ve dışarıdan gelen farklılıkları her zaman içimize sindirebilen bir milleti sanıyorum onun başarısı olsa
evet,
gerek.
Evet, yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü şu durum da var. Kaynaşma iki taraflı olur. Evet. Yani sadece karşı tarafın değil, mevcutta yerel halkın da kaynaşması ya da uyumu da bu anlamda çok önemlidir. Türkiye'ye baktığınız zaman da bu gerçekten sağlanmış durumda. Yani Türkiye bugüne kadar böylesine bir kitlesel göç yaşamamıştı. Yani bu deneyimi öngörmemiştik. Bu deneyimi yaşadıktan sonra aslında halkımızın bu anlamda ne kadar sağduyulu ve ne kadar samimi duygularla meseleye baktığını da aslında kanıtlamış olduk bir anlamda. Düşünün yani 8 yıllık yaklaşık 8-9 yıllık bir süreç içerisinde 4 milyona yakın bir insanın göçüyle karşılaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde çok ciddi problemlerle karşılaşmıyoruz. Aynı süreci başka bir ülke adına düşündüğümüzde ne gibi sorunlar yaşayabileceklerini az çok hayal edebiliriz. Yani şu an mevcutta Avrupa'ya baktığımızda mesela.
Tabii biz hiçbir zaman bir Avrupa Birliği gibi sınır güvenliğimizi aman koruyalım, yok işte miktarı iki katına çıkaralım, bu gibi düşüncelerde asla olmayız. Biz hani 4 değil 5 gelse de 6 gelse de bir şekilde onu kendi ekonomimize de katarak hem o vatandaşlarımızı Suriye vatandaşlarıyla kaynaşmasını okullarda olsun, çalışma alanlarında olsun sağlayarak o bütünlüğü kurma yolunda çok önemli adımlar atarız.
Tabii bu anlamda Türkiye'nin kabul düzeyinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birçok aktör, yani birçok uluslararası aktör de Türkiye'nin bu anlamdaki başarısını her zaman takdir ediyor. Yani her zaman göz önünde bulunduruyor.
Niye örnek olamıyoruz?
Aslında çok güzel bir örnek Türkiye ama örnek alınmak istenen bir örnek midir? Onu sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye bu süreci kendi içerisinde çok iyi yönetti ama Avrupalıların ya da Avrupa'da bu süreci yönetebilmenin belirli bedelleri var. Yani Merkel bile bugün Avrupa'da göç konusunda ciddi anlamda kamusal desteğini kaybetmiş durumda. Yani Almanya gibi bir ülkede düşünün. Merkel de göçe biraz daha liberal, biraz daha özgürlükçü bakıyorken bu baskı yüzünden aslında belirli noktalarda muhafazakarlaşmaya da kapanmaya gitmesi gerekti. Bu Avrupa içerisinde, Avrupa kamuoyunda ciddi tepkilere yol açabilen bir durum. Yani göçmenler zaten bu anlamda her zaman dezavantajlıdır. Yani genelde biz kızgınlıklarımızı ya da kırgınlıklarımızın her neyse toplumsal tepkilerimizi toplumun en kırılgan, yani bu genelde her toplumda var olan bir şey. En kırılgan grubuna yöneltiriz. Hı hı. Avrupa'da bunun ciddi anlamda görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bu sadece göçmenlere ilişkin değil, Müslümanlara ilişkin de bir bakış açısı. Hı hı. Yani bugün Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve Müslümanlara ilişkin bir işte tepkinin oluşması temelde aslında Müslümanların o toplumda azınlık olmaları, kırılgan grup olmaları ve Avrupa'nın kendi içerisinde yaşadığı sorunları bir şekilde o kırılgan gruplara aktarması. Ama bunun Türkiye'de çok ciddi olmadığını, çok fazla yaşanmadığını da şahitlik ediyoruz. Bu da çok olumlu bir durum. İleride bu anlamda kaynaşmayı daha da kolaylaştıracak, hızlandıracak ve belki de bu süreci çok daha rahatlıkla atlatabileceğimiz bir şekle gelebilir, hale bürünebilir. Bu önemli. Türkiye'de baktığımız zaman bu anlamda çok ciddi bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz artık. Münferit olaylar var, tekil olaylar var. Bunları biliyoruz, görüyoruz, medyadan da takip ediyoruz. Ama kitlesel bir meseleyle karşılaşmamamız çok önemliydi. Bu bizim Avrupa'daki Türkler açısından da geçerli baktığımızda. Evet. Yani Almanya'da işte nüfusu 3 milyonu belki de biraz geçkin bir Türk grubu var. Ama Türkler mesela Avrupa'da hiçbir zaman kitlesel ya da toplumsal bir sorun haline dönüşmedi. Almanların bu anlamda bir pejoratif ya da olumsuz bir bakış açısı vardı belki ama real politik anlamda baktığımızda Türkler asla orada bir toplumsal mesele hali yaratmadılar. Hı hı. Bu ama mesela Fransa'da farklı oldu. Fransa'da Kuzey Afrikalı göçmenler dönem dönem kitlesel toplumsal sorunlar yarattılar. Hı hı. Yani Paris'te ayaklanmalar çıkardılar, evleri yaktılar, yağmalarda bulundular vesaire vesaire. Yani bu da aslında bizim Türk toplumunun göçe, göçmenliğe, göç etmenin ne demek olduğuna ilişkin background'ının bir anlamda oldukça sağduyulu ve aslında olumlu süreçler yaratan bir hal içerisinde olduğunu gösteriyor.
Evet, yavaş yavaş sizinle olan bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Son cümleler olarak bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir göç anlaşmasından bahsettiniz. Evet. Onun geleceği nasıl olur, onu da soralım.
Bu anlaşma şimdi aslında yürürlükte devam ediyor. Hı hı. Son dönemde bununla ilgili bir belirli bir olumsuz bir süreç başladı. Bu olumsuzluk aslında şununla ilgili. Avrupa'nın bu anlamda ağır ve yavaş davranmasıyla ilgili, yani birebir kuralını aslında çok da uygulamıyor olmasıyla ilgili. Avrupa'nın bu anlamda kendi üzerine düşen sorumlulukları daha ciddi ele alıp daha önemsemesi gerekiyor. Bu anlamda Türkiye vereceği desteği daha da arttırması gerekiyor. Bu süreç devam edecek. Muhtemelen yeni dönemde de o anlaşmanın devam etmesi için Avrupa desteğini sürdürecek.
Maddelerinde mi değişiklik olabilir belki?
Maddelerinde değişiklik olabileceğini düşünmüyorum. Ben aslında anlaşmanın şu anki mevcut hali olumlu. Yani aslında çalışabilir bir anlaşma baktığınız zaman. Ama işlemesi için, yürürlüğünün de devam etmesi
Avrupa
için daha
bir
fazla
adım
bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Türkiye'ye bu anlamda verilen maddi desteğin de devam edeceğini düşünüyorum ben yeni dönemde. Bu anlaşma sürecektir.
Sayın Akçiçek, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Her şey huzur için, her şey bir arada hem tüm dünya milletlerinin yaşayabilmesi için inşallah güzel sonuçlarla devam eder diyelim. Size de katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, siyaset bilimci ve göç uzmanı Arda Akçiçek stüdyo konuğumuzdu. Avrupa Birliği'nin yeni göç ajandasını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Zülüf dökülmüş.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda ressam ve fotoğraf sanatçısı, Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Jochen Pöhl var. Sayın Pöhl, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Sayın Pöhl'ü dinleyicilerimize şöyle tanıtabilirim. Ben ama sizden tanıtmanızı rica edeceğim özel olarak. Almanya'dan yıllar sonra Sayın Pöhl Türkiye'ye dönüyor ve Türkiye'ye memleketim diye hitap ediyor. Ve gittiği Almanya'ya da gurbet diyor. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. O nasıl Türkiye'ye geldiniz, sonrasında Almanya'ya dönüşünüz ve geri Türkiye'ye geliş hikayeniz. Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Seve seve anlatırım. Benim biliyorsunuz Almanya'nın bütün dünyada birçok memleketlerde Alman okulları var, Alman liseleri var. Ve benim babam öğretmen idi ve babam bu fırsattan hem çocuklarının hem ailenin ufuklarını genişletmek için faydalanmak istemişti. Ve şey dedi, yani bir gideceğimiz memleket farklı bir kültürü olsun, hem de bol kültürlü bir memleketi olsun. Hı hı. Ve o şekilde Türkiye seçip İstanbul Alman Lisesi'ne başvurdu. Ve dolayısıyla biz 1967 yılında, ben 8 yaşındayken, hepimiz ailemiz İstanbul'a gelip burada yerleştik. Sonra babam burada Alman bir öğretmen, bir devlet memuru olduğu için, çalıştığı için bizim belli bir zamandan sonra mecburen Almanya'ya dönmek zorunda kaldık. Bu 1975 yılıydı. Yani benim İstanbul'a geldiğim yaşım 8 yaşındaydı. Döndüğümüzde 16 yaşındaydım. Yani o zamanın hayatımın yarısını, hem ergenliğimi, hı hı, en azından ergenliğimin çoğunu burada yaşamış oldum. Ve dolayısıyla tabii ki de o zamanlar çok yoğun bağlantılarım oldu. Hem duygusal, hem dostlarım, okul arkadaşlarım vesaire. Ve sonra biz Almanya'ya döndükten sonra bu Türkiye'ye, İstanbul'a bağlantılarım hiç kopmadı. Yani bu ilişkiler, dostluklar devam etti. Biz tatillerde de Türkiye'ye gelmeye devam ettik. Ve sonra ben Almanya'da, Lübeck'te, benim doğum şehrimde, hı hı, lise bitirip ve sonra Berlin'de güzel sanatlarda resim okudum.
Siz de babanızın yolundan gitmişsiniz aslında, değil,
evet,
mi?
Aynen.
Sonrasında Türkiye'ye gelişiniz nasıl oldu?
Ya dediğim gibi bu bağlantıla hiç kopmadı ve bir 15 yıl önce demek istiyorum. Benim burada İstanbul'da Milli Rasyonel Sanat Galerisi'nde bir sergi açma teklifi geldi. Ve daha önce dediğiniz gibi hem fotoğraf hem resim sanatçısı olduğum için ben şey dedim. O zaman onu da eklemem lazım. Atölyem Berlin'deydi. Hı hı. Ben şey dedim. Bütün bu sergiyi, fotoğraf sergi yapacağım. Ve bütün sergi bir flash diskte cebimde İstanbul'a götürüp orada bastırıp sergileyeceğim. Fakat küratörler şey demişler. Biz senin tablolarını sergilemek istiyorum. Ve ayrıca büyük tablolarınız, hmm, yani 2 metre, 1,5 metre.
Taşınabilecek ve boyutlarda değil haliyle.
Aynen, aynen. Ve o zaman tek bulabildiğim çözüm ve tabii ki de seve seve bulduğum bir çözüm oldu. İstanbul'da bir atölye tut. Birkaç ay İstanbul'da bu sergi için çalış ve bu sergi İstanbul'da hazırla. Ve aslında o şekilde ben İstanbul'a dönmüş oldum. Tabii ki de fark etmedim. Çünkü atölyem, hayatımın merkezi hala Berlin'deydi. Sonra ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar tarafından bir çalıştay gerçekleştirmek üzere davet edildim. Sonra oradaki dekan, değerli Hüsamettin Koçan, başka bir üniversiteye geçti. Beni de çağırdı. Orada çalışmaya başladım. Ve kendi kendimi çok akıllı buldum ve şey dedim. Ben bir sömestri İstanbul'da, bir sömestri Berlin'de çalışacağım. Hı hı. Berlin'de kalacağım. Ve bu şekilde başladım. Fakat sonra bir sömestri döndükten sonra ben Berlin'e dönmek istediğimde bana şey dediler haklı olarak. Türkiye'nin eğitim sistemi o konuda Almanya'nın eğitim sisteminin farklı. Çünkü burası eğitim yılları var. Desen bir dersi verirseniz desen iki de vereceksiniz.
Hı.
Bir düşün. Bir şekilde bugünü karar düşünmekte gitmek istiyorum.
Evet.
Ben hemen hayır diyemedim. Düşüneceğim dedim. Orada ders vermeye devam ettim. Sonra Bağaç Üniversitesi tarafından bir teklif geldi. Burada bir galeri açmak üzere hocalık da yaptım. Şu anda kültür ve sanat direktörü olarak görevi devam ediyorum. Ve o şekilde kaldım İstanbul'da.
Eşiniz de bir Türk aynı zamanda. Eşimle
de tanıştım. Evet. Aşık oldum. Evlendik. Ve aslında o zaman yani size tekrar sürekli burada kalacağım benim için belli olduğu zaman ben gerçekten bunu hissettim. Ben dedim aslında ben bu 1975 yılından beri ya bütün bu Almanya'da yaşadığım yıllar bana gurbet gibi geldi. Ben gerçekten asıl memleketime dönmüş.
Ah ne mutlu.
Hissettim. Yani gibi hissettim diyecektim ama gerçekten öyle.
Aa, ne mutlu. Yani gibi bile değil. O kadar bizden oldunuz. Ne kadar mutlu etti bu durum bizi.
Evet.
Siz de yayınımızı aldığımız için biz de gerçekten çok mutlu olduk. Son olarak Türkiye'de en çok hani sizi buraya bağlayan ne oldu diye sorsam neler söylersiniz?
Tabii beni en çok bağlayan insanlar, bir memleket, bir kültür, sonuçta insanlardan oluşan bir durumdur. Dostlar, ama sadece dostlarım değil, iş hayatında çalıştığım insanlar, gündelik hayatımda karşıladığımız insanlar, bu insan buradaki memleketteki sadece misafirperverliği değil, ayrıca bu insan ilgileri, inanılmaz bir insan meraklı var buradaki insanlardan ve bir insan sevgisi var. Hı hı. Ve bu çok özel ve bu tabii ki de beni büyük bir şekilde, büyük oranda İstanbul'a bağlayan bir durumdur.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Pearl yayınımıza katıldığınız için, bu güzel anılarınızı bizimle paylaştığınız için. Öyleyse size memleketinizde, Türkiye'de nice huzurlu, mutlu, başarılı yıllar dileyelim. Size de çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Siz de hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, ressam ve fotoğraf sanatçısı, Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Sanat Direktörü Jochen Pearl telefon hattımızın diğer ucundaydı. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor. Göç Yolları. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yurt dışında iletişim ağları ve bu ağların getirdiği sorunları konuşacağız değerli hocamızla. Aslında iletişim ağları dediğimizde bir İnternet ağından bahsetmiyoruz değil mi hocam?
Yok,
kitle iletişiminden bahsediyoruz.
Kitle iletişim. Genel olarak iletişim, haberleşme, birbirlerinden nasıl haberdar oluyorlar, hangi vasıtaları kullanıyorlar, hangi araçlar hala geçerli, hangileri maalesef ortadan kalktı falan. Yani bu konuda genel olarak yani bir göçmen toplumunun içinde bulunduğu ülkede ihtiyacı olan dayanışması içinde yani birbirleriyle dayanışmayı da sağlayacak
için, evet.
Ve belli konularda ciddi bilgi sahibi olabilmesi için iletişim çok önemli. Bu iletişim nasıl sağlanır? Şimdi şeye bakıyoruz, geçmişe bakıyoruz. Bizim yurttaşlarımız işte Avrupa ülkelerine çalışmaya gittikleri tarihten itibaren hele eski yıllarda 60'lı 70'li yıllara bakıyoruz. Gözleri kulakları hep Türkiye'de tabii ama maalesef gözleri ve kulakları da neredeyse tıkalı. Yani
evet.
Çünkü teknolojik gelişme henüz yeterli değil. İlk başlarda 60'lı yılların sonuna doğru Türkiye'de yayınlanan gazeteler, bazı gazeteler bir gün gecikmeyle gelmeye başladı yurt dışına. Oralarda basılmaya başladı daha sonra ama yine hep böyle bir gün gecikmeyle. Yani bugün buradaki haberler işte bir gün sonra ancak orada basılan gazeteye yansıyacak şekilde. Ve çok az sayıda gazete ile başladı bu iş. Birkaç tane gazetemiz bu arada işte tabii bir açlık var yani. O bilgiyi ulaşma, malumata ulaşma, enformasyona ulaşma açlığı. Dolayısıyla vatandaşlarımız da buna ilgi gösterdiler. Bir diğer iletişim ki çok önemlidir yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin Sesi Radyosu tabii ki. Türkiye'nin Sesi Radyosu birincil aslında kaynaktı daima, yani gazetenin dışında. Aslında ikisi farklı şeyler tabii, bir radyo, bir diğeri yazılı basın. Ama Türkiye'nin Sesi Radyosu doğrudan devletin yani kamu yayıncılığının bir organı olarak vatandaşlarımızı birinci elden işte haberdar eden bir önemli yayın aracıdır.
Hocam hala bildiğimiz öyledir. Kadarıyla eksik hala olmayın.
Öyledir. Hala öyledir.
Bir de bildiğimiz kadarıyla siz de bizzat Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Almanya'da olduğunuz yıllarda tabii, dinlerdiniz
tabii,
değil
tabii.
mi?
İşte dinlerdik de biraz da tabii o kısa dalga üzerinden yayın yapıldığı için aslında her zaman dinlemek mümkün olmuyordu. Zaman zaman atmosferdeki değişikliklerle kayar. Bu sefer başka yayınlar karışır falan. Ama şimdi bakıyorum artık internet var, yani internet üzerinden rahatlıkla dinlenebiliyor. O yıllarda kısa dalga üzerinden birazcık sıkıntılarla dinlenirdi ama vatandaşlarımız işte özellikle kısa dalgası olan radyolar satın alıp en iyi,
memleketten haber alabilmek
en
için
en iyi şekilde çeken, en işte son model radyoları tercih ederlerdi ki bütün mesele orada işte memlekette olan haberleri, memlekette olanı biteni izleyebilmek. Şimdi bu tabii daha sonra biraz daha farklılaştı. İşte ben şeyi de hatırlıyorum, 1990 senesinin 3 Şubat'ında zannediyorum TRT INT yayına başladı. Daha sonra kabloya girdi. Dolayısıyla Türkiye bu konuya, yani bütün göçmen gönderen ülkelerin ötesinde gerçek manada ilgi gösteren ilk ülkedir. Yani yurt dışındaki vatandaşlarını haberdar etme konusunda. Daha sonra işte gazetelerimiz de çoğaldı falan. Ama televizyon, sınır aşan televizyon yayınlarıyla birlikte ve özel televizyonların devreye girmesiyle birlikte ve internetin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında yazılı basında önemli bir gerileme oldu. Şimdi bu Türkiye ile ilgili olan kısım yani. Çünkü vatandaşlarımız büyük ölçüde Türkiye'de olup biteni takip ediyorlar. Fakat bu yetmiyor. Yaşadıkları ülkenin, ülkede kendilerini alakadar eden, hatta kendilerini doğrudan alakadar etmese bile o ülkede yaşadıklarına göre bilmeleri gereken birçok hususu aslında izlemiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat öyle değil tabii. Şimdi son yıllarda bakıyoruz, yaşadıkları ülkenin mevzuatları, efendim işte oradaki siyasal gelişmeler falan, bunları da çok yakından takip etmeye başladılar. Neden başladılar? Çünkü dil öğrendiler, biliyorlar, dil biliyorlar. Şimdiki kuşaklar. Mesela genç kuşakların daha çok böyle işte yaşadıkları ülkelerin televizyonlarını izlemeye başladıklarını görüyoruz. Ondan sonra o ülkeler hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Şimdi bir göçmen toplumunun dayanışma için bir kere, yani kendilerini ilgilendiren her türlü konuda dayanışabilmeleri için, birbirleriyle işbirliği yapabilmeleri için, birbirleriyle yani birbirleri hakkında da bilgi sahibi olabilmeleri için bu iletişimin çok iyi olması lazım. Maalesef yerel iletişim çok zayıfladı. Yani şöyle, gazeteler azalınca basın, bunların yerini biraz böyle bu işte reklam gazeteleri, onların da çok sınırlı ya da dergileri var, sınırlı yerleri var sadece. Oralarda biraz işte yerel haberler falan vermek suretiyle, belli mevzuat değişikliklerini yansıtmak suretiyle, işte başkonsolosluklarla falan da işbirliğiyle bunu yapmaya çalışıyorlar ama çok yeterli olmadığı kanaatindeyim. Şimdi çok eskiden beri, ha bu arada birkaç radyo falan da var yani Almanya'da mesela. Türklerin işlettiği radyolar var. Bu radyolar daha çok mahalli haberlerle şey yapıyorlar. Bu önemli bir şey, çok önemli bir şey. Çünkü bir göçmen toplumu daima bir takım, yani şimdi böyle kalbinin yarısı Türkiye'de, yarısı öbür tarafta falan ve beyninin yarısı da orada, yarısı da burada oluyor. Dolayısıyla her iki tarafı da takip etme ihtiyacı duyuyor zaten. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşabilmesi lazım. Tabii internet çok büyük kolaylıktır, çok büyük şeydir. Şimdi iletişimin bir de yer aldığı şey önemli, ortam önemli. işte dernekler, spor kulüpleri, bir araya gelen insanlar birbirlerine interpersonel, yani karşılıklı bireysel iletişim yoluyla da bilgi aktarıyorlar. Bu konuda bir gerileme olduğunu sanmıyorum. Yani işte camilerde, derneklerde falan o var. Ancak işte maalesef bu yazılı basının azalması, ama bu sadece Türkiye, oradaki bir durum değil. Yani Türkiye'de de var biliyorsunuz. Evet. Tirajlarda düşmeler oluyor. Hatta bazı gazeteler artık sadece internetten yayın yapmaya başladılar. Yani kağıt gazete kalmadı falan onlar için. Fakat bu iletişim konusunda yapılması gereken eksiklikleri gidermek gerekiyor. Yapılması gereken bazı şeyler var. Ben doğrusunu isterseniz bu gelinen noktada yurt dışında faaliyet gösteren, sadece yurt dışında faaliyet gösteren haber ajanslarına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani abonelerine dağıtan, bir haber dağıtan, bilgiyi yayan, bir takım böyle yani Türkiye'den değil de doğrudan kendi aralarında olan.
Orada ofis kurulmak gibi
yani
belki.
Sadece ofis de değil. Yani kendilerine ait bazı şeylere ihtiyaç var. Nasıl radyolar falan kurmuşlarsa. Birkaç deneme oldu geçmişte. Televizyon da kuruldu. Bir tanesi yaşıyor. Bunları tabii işletmek, devam ettirmek de kolay değil.
Tabii
yani.
Hem maddi külfet, anlamda değil
maddi
mi?
Külfet. Neticede bireysel girişimle yapılmış bir şeydir. Mesela bunlarla ilgili bazı fonların falan da oluşturulması mümkün olabilir. Neden diyorum bunu biliyor musunuz? Hem kendi haklarını ve işte ne bileyim hukuklarını müdafaa etmeleri açısından, haklarını öğrenebilmeleri açısından önemli. Diğer yandan da Türkçe, ana dilde yapılacak olan yayınlar vasıtasıyla Türkiye'ye olan bağlılıklarının da devam etmesi. Şimdi Memleketim FM'in temel amacı budur. Geçmişte TRT İNT'in temel amacı buydu. Şimdi TRT Türk var. Dolayısıyla bunlar başlı başına bir iletişim konsepti içerisinde bir planlı çalışmayı da gerektiriyor diye düşünüyorum. Çok gecikmeden böyle bir şeyin yapılmasında fayda var. Ama yani TRT'de önce olabilir bence.
Gelecek için öngörünüz
evet,
var mı?
Evet. İşte gelecek için böyle bir konsepte ihtiyaç var. Yani daha gelişmiş bir iletişim konsepti. O gelişmiş iletişim konseptinin bir de işte yani mesela bakın aklıma şimdi geliyor. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza dönük o ülkelerin dilinde belki bazı yayınlar da gerekli olabilir. Yani nasıl şimdi TRT Arapça var, TRT...
Tabii Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da biz 41 ayrı
evet,
dilde
yayın
yapıyoruz.
O da radyoda var. Şimdi buna benzer böyle mahalli bazı çalışmalar yapılabilir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin tanıtılımı, kamu diplomasi falan için de geçerli vasıtalardır yani. Bunlar belki tabii ama dediğim gibi bir konsept çerçevesinde ele alınması gerekir. Yani basit bir şey olduğu kanaatinde değilim. Zordur ama gereklidir.
Şu anda bu tür girişimler olabilir mi? Hani yapılan var mı ya da sizin bildiğiniz?
Yani ben yok. Yani şu anda böyle biraz böyle işte nedir? Yani işte kendi mecrasında giden bir şey var, süreç var. Ama işte dediğim gibi yani gazeteler azaldı. Ondan sonra işte mahalli birkaç radyo, birkaç bir tane televizyon bildiğim kadarıyla. Ondan sonra bu Avrupa için söylüyorum bunu. Onun ötesinde işte reklam gazeteleri mahalli çıkan. Ondan sonra bir de tabii sınır aşırı yayınlar var. Nedir? İşte bizim televizyonlarımız değil mi? Türkiye'den yayın yapan televizyonlar ve internet
evet,
üzerinden.
Uydu kanalıyla izleyebiliyorlar.
Uydu kanalıyla izleyebiliyorlar. Ama işte dediğim gibi yani bunları böyle bir tamamlayıcı konsept içerisinde ele almanın yararlı olduğu kanaatinde.
Biraz Türkiye'den destek bekliyorlar belki de. Ne
efendim
dersiniz?
Tabii şimdi şu var, destek olmadan olmaz. Yani Türkiye'nin hakikaten bu konular, tabii Türkiye'nin birçok sağladığı bugüne kadar imkanlar var yani. Evet. İşte biraz evvel söyledim, 1990 senesinde başlayan TRT İNT türünde tekti. Yani başka ülkeler böyle bir girişimde yani göçmen göndermiş ama yani öyle bir derdisi, kaygısı olmamış hiç bana, ama Türkiye o kaygıyı devamlı içinde hissetmiştir. Vatandaşlarına o hizmeti ve sadece bu değil tabii birçok hizmeti götürmek için büyük çabalar sarf etmiştir, paralar sarf etmiştir, insanlar çalışmıştır falan. Yani bu bir realite. Yani belki de dünyada yurt dışındaki vatandaşların en çok ilgi gösteren ülkeyiz biz. Hı hı. Bunu şimdi zaman zaman eleştirilerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşırız. O eleştirilerin haklı olan tarafları vardır. Evet, ama genellikle de düzeltilmiştir. Yani. Hı hı. Düzeltilmeye çalışılmıştır en azından. Tek taraflı olarak yani. Türkiye'nin o konuda bir olumlu yaklaşımı, hı hı, her zaman olmuştur. Şimdi de var. Şimdi de var. Farklı değil. İşte bu iletişim böyle bir şey yani. İletişimin yeterince dikkate alınması, yeterince üzerinde durulmasında fayda olduğu kanaatindeyim.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Aktardıklarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Biz Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak, Memleketim FM olarak elimizden ne gelirse yapmaya, evet, her zaman, evet, hazırız, evet, ki yapmak için de her türlü çabayı gösteriyoruz.
Farkındayız efendim.
Teşekkür ediyoruz. İnşallah okuma anlamında, hani gazeteler, evet, evet, anlamında da bizim gerçekleştirdiğimiz bu girişimler devam eder ve, evet, yazılı basın olarak da yine yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye'den sesimizi en güzel şekilde duyurmaya devam ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız stüdyo konuğumuzdu. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gerçekleştirilmesi uygun bulunan iletişim ağları, kitle iletişimi ve sorunları neler, gelecekte neler yapılabilir gibi konuları değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.